Bu haftanın vaazı, kötülere emrenme, Mezmur 37.
Allah'ın sözüne hoş geldiniz. O bizi konuşsun bugün. Gene bir mezmur okumak istiyoruz. Ve bu en sevdiğim mezmurlardan biri. Mezmur 37. Bu biraz uzun bir mezmur. 40 ayet. Ve onun için parça parça şimdi kardeşlere rica ettim okusunlar. Ve bu aslında İbranice'de bir alfabe mezmuru. Ne demek istiyorum? Her bir komplet, her bir dizi İbranice alfabesine göre bir harfi ile başlıyor. Yani A, B, V, G, Bulgarca'da A, B, C, Türkçe değil mi? Her bir komplet yeni bir bukva ile başlıyor. Evet, kişiler o ilahiyi ezberlediler ve harflerin sırasına göre daha kolay olurdu onu okumak ve aklında tutmak. Şimdi rica ediyorum Mezmur 37, kişiler parça parça okusun, bize seslenin.
Kötülük edenlere kızıp üzülme. Suç işleyenlere özenme. Çünkü onlar ot gibi hem solacak. Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek. Sen Rabbe güven. İyilik yap, ülkede otur. Sadakatle çalış. Rab'den zevk al. O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Her şeyi Rabbe bırak. Ona güven. O gerekeni yapar. O senin doğruluğunu ışık gibi, hakkını öğle güneşi gibi aydınlığa çıkarır. Rabbin önünde sakin dur, sabırla bekle. Kızıp üzülme, işi yolunda olanlara, kötü amaçlarını kavuşanlara. Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi. Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. Çünkü kötülerin kökü kazınacak ama Rabbe umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak. Yakında kötünün sonu gelecek. Yerini arasına da bulunmayacak. Ama alçak gönüllüler ülkeyi miras alacak. Derin bir huzurun zevkini tatacak.
Kötü insan doğru insana düzen kurar. Cic gıcı tadır. Ama Rab kötüye güler. Çünkü bilir onun sonunun geldiğini. Kılıç çektiği kötüler yerlerini geldi. Mazlumu, yoksulu yıkmak doğru yolda olanları öldürmek için. Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak. Yerleri kırılacak.
Doğrunun azıcık varlığı pek çok kötünün servetinden iyidir. Çünkü kötülerin gücü kırılacak ama doğrulara Rab destek olacak. Rab yetkinlerin her gününü gözetir. Onların mirası sonsuza dek sürecek. Kötü günde utanmayacaklar, kıtlıkta karınları doyacak.
Ama kötüler yıkıma uğrayacak, Rabbin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyabilecek. Duman gibi dağılıp yok olacak. Kötüler ödünç alır, geri vermez, doğrular gene cömertçe verir. Rabbin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, lanetlediği insanların kökü kazınacak.
Rab insana sağlam adım attırır. İnsanın yolunda koşnut olursa, düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan Rab'dir. Gençtim, ömrüm tükendi ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini. Soyunun ekmek dilendiğini. O her cömertçe ödünç verir, soyu kutsanır. Kötülükten kaç, iyilik yap. Sonsuz yaşama kavuşursun. Çünkü Rab doğruyu sever. Sadık kullarını terk etmez. Onlar sonsuza dek korunacak, kötülerin ise kökü kazınacak. Doğrular ülkeyi miras alacak. Orada sonsuza dek yaşayacak. Doğrunun ağzından bilgelik akar, dilinden adalet damlar. Tanrısının yasası yüreğindedir, ayakları kaymaz.
Kötü doğruya pusu kurar, onu öldürmeye çalışır. Ama Rab onu kötünün eline düşürmez, yargılarken mahkum etmez. Rabbe umut bağla, onun yolunu tut. Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltirir. Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin. Kötü ve acımasız adamı gördüm. İyi ilk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budayacak salıyordu. Gerçeğe dikip oldu, aradım bulunmaz oldu. Yetkin adamı gözle, doğru adama bak. Çünkü yarınlar barış sevenlerdir. Ama başkaldıranların hepsi yok olacak. Kötülerin kökü kazanacak.
Doğruların kurtuluşu Rab'den gelir. Sıkıntılı günde onlara kale olur. Rab onlara yardım eder, kurtarır onları. Kötülerin elinden alıp özgür kılar. Çünkü kendisine sığınırlar.
Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bayağı uzun bir mezmur ve vaktimiz yetmeyecek her bir ayet böyle uzun uzun bakalım. Onun için temaya göre bunlara bakacağız. Fark ettiniz mi? Ne için tema oluyor? Mesele ne oluyor? Kötüler iyi durumda. Biz doğrular, Rab'bin halkı zayıf durumdayız, kötü durumdayız, acı çekiyoruz. Bu nasıl bir dengesizlik? Bu nasıl olabilir? Tema bu. Ve bu mezmur belki Davut'tandır, belki değil. Ama sanıyorum özellikle Babil sürgünündeki İsrailliler için bu mezmurun büyük bir anlamı var idi, değil mi? O zamana kadar kendi halkını Allah'ın özel halkını sayardılar. Biz Allah'ın halkıyız, o bizi korur. Ama şimdi bu kötü durumda, bu sürgün durumda, şimdi yabancı bir devlete sürgün kaldılar. Ve aynı zamanda gördüler nasıl o putperest Babil halkı rahatlık ve bolluk içinde yaşadılar. Ve o onlara çok acı geldi. Değil mi biz doğru, onlar yanlış yolda? O zaman nasıl onlar bereketleniyor? Biz gene zorluk içindeyiz. Tema bu. Ve bu sanıyorum hepimiz var kapıldığımız aynı duyguya. Hepimiz aynı soru kendi kendimize sorduk. Hepimiz başkalarına, Allahsız kişilere baktığımız zaman dedi ki madem ben doğru yoldayım ve o yanlış yolda, nasıl oluyor onun hayatı daha güzel, daha kolay, daha bereketli geçiyor? Ama bu düşünce her bir Allah adamın hayatında vardır. O yoldan geçti. Bu düşünce çok zararlı, bizi zararlı duygulara sürüklüyor. Öfke, kıskançlık ve şüphe. Ve en sonunda Rab'bin şüphe etmeye bile başlıyorsun. Acaba onun verdiği sözler doğru mu? İzopşta Allah var mı? Ve birçok kişiler bu durumdan yani düştüler. Şimdi bakalım Kutsal Kitab'a. Ve o da çok defa görüyoruz aynı temaya. Büyük Allah adamları bile aynı duygulara kapıldı. Mesela okuyoruz Eyüp kitabında. Eyüp 21, 7'den 15'e kadar. Şöyle diyor. Onlar bu kötüler Tanrı'ya bizden uzak dur derler. Yolunu öğrenmek istemiyoruz. Her şey gücü yeten kim ki ona kulluk edeyim? Ne kazancımız olur ona dua etsek? Kötülerin sözleri budur. Ve şimdi Eyüp kendi kendine soruyor. Kötüler niçin yaşıyor? Yaşlandıkça güçleri artıyor. Çocukları sapasağlam çevrelerinde. Soyları gözlerinin önünde. Evleri güvenlik içinde. Korkudan uzak. Tanrı'nın sopasını onlara dokunmuyor. Tef ve lir eşliğinde şarkı söylerler. Ney sesiyle eğlenirler. Ömürlerin bolluk içinde geçirir ve esenlik içinde ölüyorlar. Eyüp kötülerin hayatına da baktığı gerek de bunları gör ve şaşıyor. Ve gene Mezmur 73'te şöyle okuyoruz. Çünkü kötülerin mutluluğunu görüp fuduları kıskandım. Onlar hiçbir şeyden geri kalmazlar. Yağ bağlamıştır bedenleri. Paylaşmazlar insanların üzüntülerini. Bilmezler başkalarının acılarını. Bu nedenle gurur onların boynlarının süsüdür. Ve zorbacılık onları örten giysidir. İçlerinden kötülük fışkırır. Kalplerinden kıskançlık taşar. Sırıtırlar. Kötülüğü göklere kadar çıkarırlar. Büyük sözler ederler. Göklere kadar ağızlarını açarlar ve dilleri yeryüzüne süpürür. Sahiden de boş yeri kalbimi temiz tutmuştum ve suçsuz olduğumu göstermek için ellerimi yıkadım. Her gün tokat yemiştim, her sabah cezalandırılmıştım. Bunu anlamaya çalıştım ve benim için çok zor oldu. Gerçek Allah adamları mutlaka bu duruma gelmişti. Mutlaka bu düşüncelere yani yer vermişti kendi kalbinde. Niçin? Allahsızların hayatları o kadar rahat ve benim hayatım o kadar zor. Ve şimdi dediğim gibi bütün teksti okumayacağız ama bazı sorular ve bu ayetlerin yani bu mezmurun verdiği cevaplarına bir göz atacağız. İlk önce soracağız kendi kendimize kötüler nasıl anlattırıyor Davut Yani bu mezmurun yazarı kötüleri nasıl anlatıyor? Davut kötüleri uzun uzun anlatmaz ama onların üç noktasını, üç konusunu gösteriyor. Kötüler nasıl imiş? Birincisi diyor ki, kötüler doğrulara düzen kurar. Ayet 12. Kötüler doğrulara düzen kurar. Yani onlar rahat değil sadece kendi hayatlarını yaşasınlar. Mutlaka doğru kişilere lazım baskı yapsınlar. Doğru kişilere lazım kötülük yapsınlar. Kutsal kitabın başından sonuna kadar onu görüyoruz. Dünya, yani Allah'a düşman olan insanlar doğru kişilerden nefret ediyor. Nefret ediyor. Neden? Çünkü doğru kişinin var olması bile onları rahatsız ediyor. Yani doğru kişilerin bizim var olmamız bile kötü kişileri rahatsız ediyor. Mesela Yuhanna 7:7'de İsa şöyle diyor. Olamaz dünya sizden azetmesin ama benden azetmiyor. Çünkü ben dünyadan için şahitlik yapıyorum, onun işleri kötüdür diye. Evet, biz Rab'be tapınırken, biz doğru yolda yürürken bu bile kötülere bir yargı oluyor. Onlar bizi görüp rahatsız oluyorlar. Onun için bize karşı düşmanlık bu kadar büyük. Evet, 1. Yuhanna 3, 12-13 şöyle diyor. Olmayalım Kain gibi. O kötü olandan idi ve kardeşini öldürdü. Neden? Çünkü onun işleri kötüydü, kardeşininki gene işleri gene doğruydu. Kardeşlerim, dünya sizden azetmiyor diye şaşmayın. Şaşmayın diyor. Evet, Kain ne yaptı? Bir pusu kurdu, bir düzen kurdu. Tam bu mezmurda anlattığı gibi. Ne yaptı? Kain Abil'i tarlaya çağırdı. Dostça davrandı, güzel davrandı ama bir planla, kötü bir planla. Bu bir düzenidi. Onu orada öldürmek için. Sonra orada bir kaya ile kafasına vurdu. Birinci katillik buydu. Ve bu mezmurda diyor ki, o zamandan beri bugüne kadar bu konflikt aynıdır. Kötüler rahat duramaz. Lazım doğrulara düzen kursunlar. Evet. Kaç defa görüyoruz nasıl kötü insanlar sağda bekliyorlar yani. Bizden bir hangi bir hata görsünler. Yani onu bizim yüzümüzü vursunlar değil mi? Onlar yaptıkları bin kat daha beter. Kimse onlara laf dokunmuyor. Ama bizim en küçük bir hatamızı hemen büyüttürüyorlar. Evet, Davut kendi hayatında onu defalarca gördü. Kaç kişi ona düşman kesildi. En başta Kral Saul bile Filistinlerle savaşırken çok durumdaydı. İşin altından kalkamadı. Filistinler daha güçlüydü. Kaybedecekti bu savaşı. Ve o dev adam Goliath bütün ordusuna alay ederdi. Ve Allah'ına yani Saul'un Allah'ına bile alay eder. Ve şimdi Davut geliyor. Davut onu oradan kurtardı. Bu Goliath'ı öldürdü. Ama gene de Saul senelerce baktı Davut'u öldürsün. Geceleyin katiller yolladı onun odasına. Onu yok etsin, onu öldürsünler. Ama karısı Michal bir kukla alıp onun yatağına koydu. Katiller onu görünce şaşbaş kaldılar. Ve böylelikle Davut kurtuldu. Doğrularla karşı düzen kuruyorlar kötüler. Aynı biçimde Rab bize kuraj veriyor. Bizi de kötülerin elinden, bütün sinsi planlarından kurtaracak. Bu kötülerin birinci tarafıydı. Şimdiye kadar gördük kötülerin birinci tarafı. Şimdi ikinci mesele geçiyoruz. Ödünç alıp çevirmez. Ayet 21. Kötüler diyor, ödünç alıyor ve çevirmiyorlar. Para konusunda güvenilmezler. Kişiler, bunu yapan kişiler sadece kendi menfaatleri için uğraşıyorlar, öyle değil mi? Sen borcunu bile bile çeviremezsen, bile bile çeviremezsin borcunu, bu Rab'in gözünde hırsızlıktır. Tamam mı? Bu Rab'in gözünde temiz hırsızlık. Kutsal kitap bu konuda çok farklı konuşuyor. Kur'an'da biliyoruz, hırsızlık yapan kişinin ne yapıyorlar? Elini kesiyorlar. Hatta böyle makinalar yaptılar, elleri kesmek için. Ama bu sadece gasp denilen suç için. Gasp diye bir suç yaptın mı, o zaman elin kesiliyor. Ne demek bu? Kapalı bir odadan bir mal çıkarırsan, o zaman bu gasptır, hırsızlıktır ve elin kesiliyor. Eğer açıkta duran bir mal mesela çalarsan, açıkta duran bir mal böyle kendine geçirirsen, bu gasp değil. Mesela dışarıda telefon kabelleri, açıkta. Onun için el kesilmez. Fark yapıyorlar. Asıl hırsızlık buymuş. Ama kutsal kitap öyle değil. Sahte mal satarsan, yanlış kantar kullanırsan, tamam mı? Bir kişi sana emanet vermiş, sen onu çevirmiyorsun. İnternet üzerinde para çalırsan ve daha ne kadar yollar varsa, yalnız sahte çek yazmak, tamam mı? Daha ne kadar yollar varsa, bunlar gasp değil. Ve Müslüman devletleri de bunun için el kesilmez. Sen dükkandan bir ekmek çaldın, bum, elin kesiliyor. Ama bir firma için yani milyonlarca dolar sahtekarlık yaptın, aa buna yok. Buna yoklar. Kutsal kitap öyle değil. Leviler 6:2'den 4'e kadar öyle okuyoruz. Eğer biri günah işlerse, Rabb'e ihanet ederse, kendisine emanet edilen, rehin bırakılan ya da çalıntı bir mal konusunda komşusunu aldattırırsa ya da ona haksızlık ederse, kayıp bir eşya bulup yalan söylerse, bak kayıp bir eşya bulun yalan söyler, yalan yerine ant içerse ya da insanların işleyebileceği bu suçlarından birini işlerse, günah işlemiş olur ve suçlu sayılır. Yani Rab diyor ki kutsal kitapta, hırsızlık hırsızlıktır, her türlü, tamam mı? Ve kötülerin yolu nedir? Ödünç alıp çevirmezler. Kötülerin ikinci tarafı bu. Sınırsız bir bencillik ve egoizm. Tamam mı? Kimse bana karışmaz, ben yaparım. Bu ikinci mesele. Ve üçüncü bir şey, kötüler nasıl? Diyor ki kötüler acımasızdır. Ayet 35. Kötüler acımasızdır. Üçüncü tarafı onların budur. Rab insanların yüreğine bir refleks verdi. Küçük bir bebek gördün mü? Ne oluyor? Lazım ona dokunmayasın. Lazım iyi davranasın ona. Bu bedenimizin içinde bir refleks. En korkunç savaşçı bile bir bebek gördü mü? Onu elemiyor. Ama kötü yürekli insanlar bu refleksi, bu içgüdüyü diyoruz, yok etmişler. Bastıra bastıra kendi duygularını kör etmişler. Tamam mı? Ona da hiçbir duygu yok. Ona da hiçbir acımak duygusu yoktur. Romalılar 1. bölümünü okursanız 28'den 31'e kadar orada Pavlus anlatıyor günah nasıl gelişiyor. Nereden başlıyor ve en son derece nasıl geliyor. O da anlatıyor bize en düşük günah derecesi nedir? Evet. Diyor ki en birinci günah başlıyor Allah'ı tanımamakla, şükür etmemekle. Bu birinci adım günaha. Ve gittikçe devam ediyor. Putperestliğe kadar beden günahları ve en sonunda konuşuyor düşünce ve karakter günahları. Ve bunları şimdi okuyoruz. Ve madem artık Allah'ı tanımaya uygun görmediler, Allah onları aşağılık düşüncelerine terk etti. Edepsiz şeyler yapsınlar diye her türlü haksızlıkla dolup taşıyorlar. Kötülük, açgözlülük, fenalık, kıskançlık, katillik, çekişme, aldattırmak ve namertlik, dedikoducular, küfürcü, Allah'tan azlaşmayan, af etmeyen, yüksek gönüllü, övünen, kötülük için fırsat kolayan, ana babalarını seslemeyin, anlayışsız, güvenilmez, sevgisiz ve sonsuz merhametsiz kişiler. Yani merhametli olmamak, merhametsiz olmak, bu sanki yani en son derece gelmişsin, en aşağı duruma düşmüşsün. Fark ettiniz mi? Son derece, son kötülerin son durumu nedir? Merhametsiz, acımasız olmak. Dakika'da gerçekten bunu görüyoruz. Ve eminim siz kendi çevrenizde bile bunu fark ediyorsunuz. İnsanlar gittikçe daha acımasız oluyor. Hiç kimseye artık acımak yok. Kendi hayatını düşünmek, bencil olmak var. Hiç kimseye acımak yok. Amerika'da Planned Parenthood adında bir organizasyon var. Aile planlaması. Öyle bir organizasyon var. Ve bu organizasyonun yüzlerce özel klinikleri var. Ve bunlar abort, kürtaj klinikleri. Ve orada sadece abort yapılıyor. Her sene Amerika'da 1 milyon bebek abort oluyor. 1 milyon insan öldürülüyor bu klinikalarda. Ama yetmiyor bu. Bu klinikler kadınlardan yüzlerce dolar alıyorlar. Hani abort yapmak için. Şimdi meydana çıktı ki bazı gizli kameralarla kişilere interview yaptı ve meydana çıktı ki abort edilen bebeklerin organlarını ya da bütün olarak laboratuvarlara satıyorlar. Tamam mı? Ticaret yapıyorlar. Açık açık. Yani düşük bebeklerle ticaret yapıyorlar. Hatta aborttan önce sipariş veriyorlar, poliçka veriyorlar. Hangi organlar isteniyor? Karaciğer mi, beyaz ciğer mi, mide mi, kafa mı, beyin mi? Önce yani poliçka veriyorsun. O zaman doktor abort yaparken ona göre videozonla hareket ediyor, o organa zarar vermesin diye. O derece geliyor, düşünebiliyor musunuz? Ve daha da ötesi, bazı laboratuvarlarda o abort edilmiş bebeklerin hücrelerini, fetkalarını alıyorlar. DNK var ya, DNA koyup, yani hayvan DNA koyup hayvanla karıştırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani yeni bir yaratık yapıyorlar. Yarı hayvan, yarı insan. Bütün bunlar meydana çıktı. Büyük bir skandal oldu. Bir iki gün. Sonra ne oldu? Birkaç ay önce bu meydana çıktı. Sonra ne oldu? Birkaç kişi öfkelendi. Ama aynı anda bir haber çıktı. Nasıl bir Amerikalı turist Hindistan'da rüşvet verip mevsiminden dışarı bir aslanı avlamış, vurmuş yani avcılık. Vurduktan sonra kafasını kurutup onu duvara asmış. Her bir avcının yaptığı gibi. Ve milyonlarca kişi ona karşı öfkelendi. Nasıl olabilir bu zavallı hayvana dokunuyor? Düşünebiliyor musunuz? Kontrast ne kadar büyük. Ama her sene öldürülen 1 milyon insana acımıyorlar. Bu derece geldik. Öyle bir hayvanın duygusu yani daha iyi insanın. Evet, kişilerin üçüncü tarafı duygusuzluk. En basit koruma ve acıma refleksler bile yok olmuş insanlarda. Davut bunu görüyor. Ve şimdi bakalım. Davut aynı zamanda diyor ki bu kötüleri ne olacak? Bu kötüleri ne olacak? Birincisi diyor ki onlar ot gibi kuruyacaklar. Ayet 2. Sen üzülme. Kötülerin rahatlığını, bolluğunu, ferahını gördün mü? Diyor ki sen üzülme buna. Çünkü bu geçici. Bu sürekli değil. Onlar diyor ot gibi kuruyacaklar. Küçükken her sene Noel ağacı koyardık evimize. Ve onlar 24 Aralık, 24 Dekemri'den 6 yanara kadar duruyor. Sonra çıkarılıyor. Ve ben çocukken hep şaştım. Nasıl o kadar güzel, o kadar yeşil bir ağaç kuruduktan sonra ne hale geliyor? Değil mi? Ve bütün iğneler düşüyor hemen bir kerekle. Ağacı kurudum hemen düşüyor bütün iğneler. Ve yeşil yerine sarı oluyor. Ve en sonunda sadece bir iskelet kalıyor. Neden? İçindeki su kayboldu. Canlılık yok artık. Rab diyor ki aynısını ben yapacağım o folur kişileri. Aynısını ben yapacağım o kötüleri. Hani sizi şimdi baskı yapıyorlar ve sen imreniyorsun onları. Rab da aynısını diyor yapacağım. Ben izin vermeyeceğim. Hep böyle devam etsinler. Tamam mı? Ben onların hayatını kurutacağım. Yakup 1, 10 ve 11 şöyle diyor. Zengin kardeş alçaldı diye övünsün. Çünkü otun çiçeği gibi yok olup gidecek. Güneş daha yükseldiği gibi yakıcı bir sıcaklık başlıyor ve otu kurutuyor. Otun çiçeği düşüyor, onun güzelliği ve görünüşü yok oluyor. Aynı onun gibi zengin adam da tam kendi işlerinin peşinden koşarken sönüp gidecek. Sen bakma, bugünlerde birçok kişi rahat durumda. Yani bir gün tekerlek dönüyor. Çarkıfelek değil mi? Gerçekten bir hayat bir tekerlektir. Bugün yukarıdayken yani aşağıda oluyor. 1929 senesinde bütün dünyada tarihte en büyük ekonomik kriz geldi. Milyonlarca kişi işsiz kaldı, aç kaldılar. Ve zenginler bir gecede fukara oldu. Tamam mı? New York borsasında bir günde bütün her şey çöktü. Ve bütün servetler, mallar, zenginlikler bir gecede eridi yok oldu. Onların değeri kalmadı. Ve binlerce milyoner kendi hayatını aldılar. Kendi kendini öldürdüler, intihar ettiler. Çünkü her şeyi kaybetmişlerdi bir gecede. Birincisi bu. İkincisi, Rab bu kötü adamlara ne yapacak? Diyor ki, onların kökü kazınacak. Ayet 9. Ve bu birçok defa, belki 5-6 defa bu sözü belki işittiniz. Onların kökü kazınacak. Kök ağaca sağlamlık verendir. O çıktı mı düşecek. Kötülerin güvendikleri nedir? Onların kökleri nedir? En fazla iki şey. Para ve tanıdıklar, rızkalar değil mi? Bu iki şeye güveniyorlar kötülere. Bu iki şey zenginle zengini yapıyor. Ama Rab bizi uyarıyor. Onlara güvenmeyelim. Onlar belki sağlam görünüyor. Ama Rab diyor o kökleri yok edeceğim. Yeşaya 36 ayet 6 şöyle diyor. İşte sen şu kırık kamış değneğine Mısır'a güveniyorsun. Ve geçen hafta bunu okuduk bu, ondan önceki ayet. Mısır her zaman kolay kaçış yoluydu. Kişilerin başına bir bela geldi mi? Bir kıtlık, bir zorluk, bir düşmanlık hemen herkes Mısır'a kaçardı. O da rahatlık var. Ama Yeşaya uyarıyor. Sen kırık kamış değneğine Mısır'a güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesin elini batar derler. Firavun da kendisine güvenenler için böyledir. Yeşaya uyarıyor. Güvenme onlara. Sana sağlam görünüyor ama öyle değil. Evet. Ve sonra diyor, son olarak ne olacak onlara? Duman gibi dağılacaklar. Ayet 20. Rab kötüleri ne yapacak? Duman gibi dağıtılacak. Bir duman. Bir mumu nasıl öflüyorsun? Püf, tamam mı? Mutfakta bir şey yanlış. Cam açıyorsun ve iki dakikada bütün dumanlar yok olmuş. Aynı diyor ki bu sağlam görünen kötülerin hayatı böyle olacak. Evet. Yaratılış 19:28. Sodom ve Gomorra'ya ve bütün obaya baktı. Yerden tüten bir ocak gibi duman yükseliyor. Evet. Duman yükseliyor. Sodom ve Gomorra. Onlar güçlü kasabalarıydı. Onlar iyi görünen kasabalarıydı. Lut güvenirdi bu kasabaya. Sağlamdır. Yeşillik, düzlük, bir balkanlık. Benim amcam kurak yerde geçsin. Ben işimi sağlama alıyorum. Ama sonra işte yatan düştü. Her şey değişti. Evet. Rab orasını bir günde yok etti. İşte kötü kişilerin adı da böyle olacak. Önce herkesin ağzındayken bir anda durum değişiyor. Ve herkes ondan nefret ediyor. Biraz tarihe bakalım. Geçen yüzyılın en büyük katillerine bakalım. Onlar bütün herkesten daha fazla insan öldürdüler. Kötü kişi derken bunlar aklımıza geliyor. Evet. 20. yüzyılın en büyük katilleri. Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Zedong. Kötü kişi derken bundan kötüsü olamaz diyebiliriz. Ve gerçekten bunlar üçü birer idol gibiydi. Birer put gibiydi. Kendi devletlerinde onların resimleri yani her bir odada bulunur. Kendi devletlerinde tamamı kişiler sanki onlara dua ederdiler. Almanya'da Heil Hitler derdiler. Demek kişileri selamlarken onun adını anırdılar. Tamam mı? Rusya'da Stalin putu sanki her bir odada devlet yerinde vardı. Kitay'da Mao Zedong tamam mı? Ama sonra ne oldu? Bu üçü de en büyük katilleri. Adolf Hitler aşağı yukarı 20 milyon kişinin ölmesine sebep oldu. Bu konsantrasyonlarda Yahudileri öldürdü. 1 milyon Çingene öldürdü. Bütün düşmanları tamam mı? Öldürdü o adam. İkinci Dünya Savaşı başlattıran oydu. Josef Stalin gene savaştan önce ve savaşın içinde kendi halkına baskılar yaptı. Bütün Ukrayna'ya tamam mı? Bir kıtlık sağladı sanki. O da işte milyonlarca kişi öldürdü. Milyonlarca kişiyi bir yerden alıp binlerce kilometre uzaklara sürgün et. Ve böylelikle 30 milyon kişi onun sayesinde öldü. Ama daha fena Mao Zedong, Çin'in, Kitay'ın diktatörü. Büyük büyük önderi. O bir kitap yazdı. Kırmızı kitap. Bu dünyada en çok basılan kitap oldu. İncil'den daha fazla basıldı bir ara. Çünkü devletin baskısıyla. Ve herkes onu salamak zorundaydı. Herkes onun yanında taşımak zorundaydı. Onların Allah'ı Mao Zedong'u. Mahsustan kişileri aç bıraktı. Ve sonra gençleri bürokratlara, devlet adamlara karşısında saldı. Ve böylelikle 60 milyon kişi öldü. En büyük katil bu üçüdür. Ama sonra ne oldu? Bu kadar ünlüyken, bu kadar onların adı anılmış iken sonra ne oldu? Hitler 1945 senesinde kendi kendini tabanca ile öldürdü. Önce karısını Eva Braun öldürdü. Ve en sonunda onun hizmetçileri onu yaktılar. Cesetleri Rusların eline düşmesin. Neredeydi? Büyük laflar yaptı. Benim devletim diyor 1000 senelik krallık gibidir. Bu laf İsa'nın lafını yani sanki tekrarlar. Stalin ne oldu? 1953 senesinde öldü. Bir insulttan. Tamam mı? Kalp krizi geçirdi ve içki ve sigara yüzünden bu derece geldi. Ama polis şefi Beria, onun gizli polisin şefi aslında o kendini onu zehirledi, otoverdi. Mao Zedong'e 1976 senesinde 3 kalp krizi arka arkaya yaptı ve böylelikle o da çok acı bir biçimde öldü. Tam bizim dediğimiz gibi, tam İncil anlattığı gibi, bir buhar gibi, bir duman gibi üfürdüler. Nerede bugün? Nerede bu 1000 senelik krallık? Nerede bugün büyük Mao Zedong? Bunların atları artık kimse anılmıyor. Bunların atları artık kötü. Onun için Rab diyor ki, sen kötü olanların iyiliğine ve rahatlığına imrenme. Şimdi bakalım iyileri. Rab aynı zamanda iyileri konuşuyor. Ve sanıyorum bizim için konuşuyor. Ve o da bir söz kullanıyor. İyiler diyor, ülkeyi, devleti miras alacaklar. Ne demek bu? Rab kendi halkına bir söz verdi, İsrail halkına. Daha Filistin topraklarına dalmazdan önce. Eğer benim buyruklarımı tutarsanız, ben sizi vaat ettiğim topraklarda tutacağım. Hep orada bolluk ve rahatlık içinde yaşayacaksınız. Ülkeye miras alacağınız lafı oradan geliyor. Tabii ki bizim vatanımız gökte. Ve orada mirası arıyoruz. Yeryüzünde yok öyle bir devlet, bir toprak parçası bize mutluluk versin. Bu söz bu mezmurda 5 defa geçiyor. Ben o devleti vereceğim bazı kişilere. Dikkat edelim nasıl anlatılıyor bu kişiler. Kim alacak bu ülkeye miras? Birincisi diyor ki alçak gönüllüler. Ayet 11. Ve İsa bu sözleri tekrarlıyor. Ne mutlu yavaş olanlara. Çünkü dünyayı miras alacaklar. Matta 5. bölümde. Ne mutlu yavaş olanlara. Bu da bir saçmalık var. Bu da bir delilik var. Ne? Yavaş olmak iyi bir şey mi? Sen azıcık düşün bu lafı. Ne mutlu yavaş olanlara. Senin çocuğun yavaş ise iyi bir şey mi? Senin çocuğuna öyle mi terbiye veriyorsun? Yoksa diyorsun hayır. Hakkını arayacaksın. Tamam mı? Kimse seni ezdirmesin. Kimsenin altından kalma. Sen daha akıllısın. Bir kuyrukta önüne kalk kendine. Hayır diyor. Rab diyor ki ne mutlu yavaş olanlara. Çünkü dünyayı miras alacak. Alçak gönüllü olmak. İsa Mesih sık sık İncil'de bir kuzuya benzetiliyor. Ve biz onun yanında biz de kuzu lazım olalım. Açıklama kitabında Vahiy 5, 6 ve 7 diyor ki ve ben de baktım işte kral iskemlesinin ve 4 mağlubun ortasında bir kuzu durur. Bir kuzu. Sanki kesilmiş gibiydi. Onun 7 boynuzu hem de 7 gözü vardı. Kuzu gelip kral iskemlesinin üstünde oturanın sağ elinde o ferman kağıdı aldı. Evet, kuzu artık kral oldu. Ama nasıl? Alçak gönüllü olmakla. Kendini alçaltırmakla. Ve İsa Matta 11:29 açıkça dedi ki, benim bondurumu takın ve benden öğrenin. Çünkü ben yavaş ve alçak gönüllüyüm. O vakit canlarınız için rahatlık bulursunuz. Birinci olarak diyor ki, bu kötülerin karşısında iyi durup ve Allah'ın krallığını, bu devleti almak istersen alçak gönüllü olacaksın. İkincisi, Davut diyor ki, yetkinler, ayet 18. Yetkin demek değil yetişkin, yetkin başka. Yetkin demek tamamlanmış, kusursuz. Ancak yetkin kişiler bu devleti alıyor. Evet, aynı zamanda diyor ki, Rab'in kutsadığı insanlar ve doğrular. Ayet 22 ve 27. Kim bunu diyebilir? Ben yetkinim. Kim diyebilir? Ben kusursuzum. Okuyorum gene. Açıklama 2. bölümde. Ama sen de hani Sardis kasabasında var kimi kişiler onlar rubalarını lekelemediler. Onlar benimle birlikte beyaz rubalarla yürüyecekler çünkü buna layıktırlar. Beyaz rubalar. Yetkin olmak bu demektir. Kutsalların iki tarafını buna görüyoruz. Bu beyaz rubalar nereden geliyor? Sen kendi kendine onu beyaz yaptın. Sen kendi kendini mi kutsal kıldın? Hayır. En başta Rab bizi beyaz rubalar veriyor. O onun kararıdır. Ve biz sadece hediye gibi onları kabul ediyoruz. Kutsallık oradan başlıyor. Rab bir günde karar veriyor. Sen artık kutsalsın. Sen artık günahsızsın. Bak sana beyaz bir ruba. Bir gelinlik gibi. Ama sonra bunu aldıktan sonra Rab bekliyor. Biz onu lekelemeyelim. Bu bizim görevimiz. Aldıktan sonra vazife bizi düşüyor. O zaman layık olacağız. Ve İsa diyor, benimle birlikte yürüyecekler. İşte ülkeyi miras almak budur. Ve ondan sonra üçüncü olarak kim alacak diyor, Rab'be umut bağlayanlar. Ayet 34. Evet, bu hemen olmuyor. Umut. Sen çocuğuna istediği zaman her şeyi veriyor musun? Dakika istiyor. Şokolat, sakız, oyuncak, ne bileyim, başka ne, döner, bir saat, bir kompüter, bir telefon, 1500 liralık, her şeyi anında mı veriyorsun? O zaman senin çocuğun hiçbir zaman beklemeyi ve umut etmeyi öğrenmeyecek. Ve biz çocuklarımızla öyle davrandığımız gerekte büyüdükten sonra şaşmayalım. Niçin onlar hiçbir şeyle memnun değil? Ama bir imanlı böyle davranmaz. Umut, bu imanının en büyük bir şey. Ve özellikle kötüleri görünce Davut diyor ki, Rab'be umut bağlayanlar. Hayır, Rab dakikada senin duana cevap vermeyecek. Rab dakikada bir sekundada bu kötüleri yok etmeyecek. Ya da değiştirmeyecek. Hayır, sen çekeceksin. Sen bu kötüleri daha çok göreceksin. Bakalım sende umut var mı? Ancak Rab'be umut bağlayanlar bu ülkeye miras alacaklar. Romalar 8:24-25 şöyle diyor. Biz sadece umutla kurtulduk. Sen kurtuldun mu? Hayır, aslında kurtulmadın. Kurtulacağım. Umutla kurtulduk diyor. Ama görülen umut aslında umut değildir. Çünkü kişi bir şeyi gördü mü, ona nasıl umut etsin ki? Ama görmediğimiz bir şeyi umut ettik mi, onu sabırla bekliyoruz. Evet. Ve son olarak kendimize şunu soruyoruz. Davut bize nasıl akıl veriyor? Rab'be karşı nasıl duralım? Nasıl duralım ve bu kötülerin karşısında? Ve biz o zaman Rab'bin önünde ne yapacağız? En başta diyor ki birincisi ondan zevk al. Ayet 4. Rab'den zevk al. Seni sevindiren nedir? Hangi hareketten en çok zevk alıyorsun? Herkesin bir merak ettiği bir şey var. Herkesin bir şeyi zevk alıyor. Bazılar çiçeklere bakarak, bazılar güzel bir şey giyinmek, tıraş oluyorlar, tanınıyorlar. Başkalar işte yemek yiyorlar, başkalar muhabbetçi. Herkes bir şeyden hoşlanıyor, zevk alıyor. Ama Davut diyor ki, Rab'den zevk al. Kötülerin sevinci nereden geliyor? Hı? Neye seviniyorlar? Hiç mi onlar o kadar rahat? Ve sen o şeylere mi bakıyorsun? Senin öyle bir hazinen var ki dünya insanları onu anlayamazlar, fark edemezler. Sendeki varlık, sendeki yani zenginlik çok daha büyük. Gerçekten Rab'den zevk alıyor musun? Hı? Gerçekten Rab'den zevk alıyor musun? Yoksa imanlı hayat sana bir yük gibi geliyor. Bir mecburiyet, bir zadırcayın. Tamam, lazım gideyim. Lazım dua edin. Lazım ilahi söyleyin, öyle mi? Yoksa gerçekten zevk mi alıyorsun? Eskiden biz bir ara geldiğimiz zaman saatlerce İncil üzerinde konuşurduk. 10 sene, 15 sene önce buydu. Hangi kasabada gidersen hep 5-10 kişi oturup tamamı büyük muhabbetler yapardık İncil üzerinde. Tamam, hep birisi azıcık foto çıkardı. Kendi bilgisini göstermek istedi ama hepimizi yani aslında gerçek bir açlık, gerçek bir zevk almak meselesi var idi. Rab'in sözlerini araştırmak, onları konuşmak bize çok büyük bir heyecan verir. Uğraşalım, yeniden o duruma gelelim. Rab bize eski sevgi versin diye dua etmeyelim. Hayır. Ben eski sevgi istemiyorum. O eski sevgi o kadar güzel olsaydı bu duruma gelmeyecek. Hayır, Rab bize yeni bir sevgi versin diye dua ediyorum ve Rab'den zevk alalım. Sonra ikinci defa, ikinci mesele diyor ki, kim bu ülkeyi miras alacak? Kim yani Rab'e güveniyor? Her şeyi ona bırak diyor. Rab'e her şeyi ona bırak. Sen neden kötüleri imreniyorsun? Çünkü görüyorsun nasıl rahat yaşıyorlar. Sen gene hep telaş içindesin. Onlar hastalandı mı en güzel doktorlar, en pahalı klinikalara gidiyorlar. Sen gene bilmiyorsun nereden sigorta ödeyorsun, yani o sigara ödeyorsun. Ve o tam bu durum için Mata 6.34'te İsa konuştu. Değil bir hangi pastor, değil bir hangi bir insan ama İsa kendisi bunu söyledi. Onun için siz yarınki gün için kahrolanmayın. Hayır, yarınki gün kendisi için kahrolanacak. Her günün derdi kendine yeter. Her şeyi Rabb'e bırak diyor. O zaman imansızlara bakmayacak. Ve sonra üçüncü olarak diyor ki, Rabb'in önünde sakin dur. Sakin dur. Değil mi? Biz çok telaşlıyız. Hemen istiyoruz bir çözüm olsun. Beklemek yok. Ve Rabb'e geldiğimiz gerekli bile nasıl dua ediyoruz? Dır dır dır dır dır dır dır dır dır. Öyle değil mi? Sanki süpermarket için bir liste yapmışsın. Ve şimdi hemen istiyorum bunları. Bir telaşla geliyoruz. Rabb'e bile. Ama Rab diyor ki, onun önünde sakin ol. Yeşaya 30, 15, 16 şöyle diyor. Egemen Rab, İsrail'in kutsalı şöyle diyor. Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz. Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz. Ama bunu yapmak istemiyorsunuz. Hayır, atlara binip kaçarız diyorsunuz. Değil mi? Düşman şimdi yaklaşıyor ve herkes büyük bir telaş içinde. Ve Yeşaya kendi halkına diyor, hayır, Rab'bin önünde sakin durun. Ona güvendiniz mi, düşman siz bir şey yapmayacaksınız. Evet, bu yüzden kaçmak zorunda kalacaksınız. Hızla atlara bineriz diyorsunuz. Bu yüzden sizi kovalayanlar da hızlı olacak. Çok ilginç. Bu yüzden diyor. Sanki bir bağlantı var. Demek Rab bizde bir güvenlik, bir sakinlik görürse zaten o belalar başımıza gelmeyecek. Çok ilginç değil mi? Biz yani Rab'a güvenmeye öğrenirse, sakin olmaya öğrenirse diyor, o zaman bu şey olmayacak. Bir çiftçi çok uğraşıyor sabahtan akşama kadar. Ama her şey yaptıktan sonra o da ellerini kaldırıp diyor ki, Rab görüyorsun ben tembellik yapmadım ama daha da fazlasını yapamam. Artık bundan sonra sen yap. Sen yağmuru ve güneşi gönder. Ve ondan sonra beklemekten başka bir şey elinden gelmiyor. Telaş etse de ekinleri daha çabuk büyümez. Kahrolansa da rekolte daha büyük olmayacak. Rab'e lazım sakin durun. Ve son olarak diyor ki, onun yolunu tut. Ayet 34. Bu artık çok önemli bir uyarı. Çünkü kötüleri gördük mü ve daha da başarılı olduğunu fark ettik mi çok büyük bir deneme var burada. Biz de aynısını yapalım. Bak, dua ettin, olmadı. Bu herif yine dua etmedi ve her şey bolluk içti. O zaman ben ne yapacağım? Ben de onun gibi olacağım. Değil mi? Büyük deneme budur. Biz de sanki kompromis yapıp artık kenardan keselim imanlı hayatımızla. Hayır diyor. Kötülerin karşısında bile Rab'in yolunu tut. Bu gerçekten bizim bir, büyük bir deneme. Kötüleri görüp de Rab'i sadıkan kalmak. Habakuk diye bir peygamber vardı. Üçüncü bölüm son ayetlerinden biri. 17-18 şöyle diyor. Tomurcuklanmazsa incir ağaçları, asmalar üzüm vermezse, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermezse de, boşalsa da inek ağları, sığır kalmazsa da ahırlarda, bakın bir köle için en korkunç durumları sıralıyor. Her şey ters, her şey hani obratma, hiçbir şey olmuyor artık. Her şey boş, boş, boşuna çalıştım ve hiçbir şey olmuyor. Her şey kötüye gidiyor. Tamam mı? Ve aynı zamanda Allahsız adamların işleri iyi giderse, o zaman sen zayıflamayacaksın mı imanla? Ama sonra Habakuk devam ediyor. Bakalım nasıl devam ediyor. O zaman ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşunun Tanrısı sayesinde sevinçle coşacağım. Demiyor sadece imanda kalacağım ama sevineceğim diyor. Ekonomik krize geldi mi Habakkuk'un başında, o zaman ne diyor? Ben gene sevineceğim. Ve sanıyorum Rab bugün bize de aynı şeyi söylüyor. Biz değil mi hep bakıyoruz. Krize, krize, krize. Hep bakıyoruz bu yok, o yok. Hep bakıyoruz ama işte lazım olsun ama neden? Ama Rab'in bize gösterdiği yolunu tutuyor muyuz? Ve aynı zamanda kötüleri görüyoruz. İmansızları görüyoruz. Allahsızları görüyoruz. Onlar daha rahat sanki. Ama tam o zaman Habakkuk bizi konuşuyor. Hayır. Onları görürsen de Rab'in yolundan ayrılma. O deniyor seni ama gerçekten sarıkan mısın? Ve değil sadece sarıkan kalalım ama sevinelim diyor. Habakkuk diyor ben sevineceğim. Evet sağa sola baktık mı imanımızı zayıflattıran çok şey görebiliriz. Ama nasıl İsa çölde cevap verdiyse ayetlerle biz de Mezmur 37'yi hatırladık mı biliyoruz nasıl şeytana cevap verelim. Rab sizin olsun.